Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 82. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben biraz yorgun hissediyorum kendimi. Bu kez İstanbul'daki masamda değilim. Bursa'da bir otel odasında tuvalet masasını boşalttım. Üstüme bilgisayarımla mikrofonumu koydum. Ama kayıt için mükemmel bir oda çünkü otel odaları böyle ses izolasyonu için duvarları iyi kaplıyorlar. Yerler halı flex falan oluyor ya. O yüzden bu açıdan bakmaya çalışacağım. Neden Bursa'dasın derseniz bir TEDx konuşması için çağrıldım. Gerçekten de konuşmayı yaparken çok eğlendim. Yine son dakikaya sıkıştırdım bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastası olarak. Ama son dakikada gitgide artan performansla gerçekten bence iyi bir iş çıkarmayı başardım. Eğer merak ederseniz zannediyorum çok yakında YouTube'da yayınlanmış olacak. Muhakkak bir yerlerde linkini veriyor olurum. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten önünüze düşer. Konuşma çok güzeldi ama galiba daha da güzel olanı benim için konuşmadan sonra olanlardı. Bana bazı insanlar mesaj attılar. Deniz buraya kadar gelmişken seni görmek istiyoruz diye. Ve dışarı çıktığımda başlayan birlikte fotoğraf çekme seansımız yaklaşık bir saat kadar sürdü. En sonunda artık ara bittiğinde ve bir daha kapılar kapatıldığında artık içeri insan girmesinin yasak olması sebebiyle herkes içeri çağrıldı ve ancak öyle bitirebildik fotoğraf çekme seansını. Zannediyorum yani 100-150 kişi en az benimle birlikte fotoğraf çekildi. Yani burada zannetmeyin ki hani kendimi önemli hissettiğim için. Bana çok iyi geldi çünkü yani ben normalde bayağı yalnız yaşayan biriyim. Yakın arkadaşlarım dışında çok fazla yeni insanlarla tanışmıyorum. Son zamanlarda artık eventlere bile pek gitmemeyi tercih ediyorum. İşim bu olsa da çünkü samimi olmayan muhabbetlerde, konuşmalarda ben yoruluyorum, çok yoruluyorum. Böyle rol yapmak, böyle eğleniyormuş, keyif alıyormuş gibi yapmak beni çok yoruyor. Ama buraya gelen insanların hepsi gerçekten bu podcast'i dinleyen ve beni tanıyan ve nasıl biri olduğumu bilen insanlar olduğu için dolayısıyla da aslında karakteri benimkine benzeyen, benim gibi düşünen, hayata öyle bakan insanlar olduğu için hepsi sevgisini çok samimi bir dille dile getirdi. O yüzden çok teşekkür ederim eğer oraya gelenlerden biriyseniz. Ve ben bu sevgiyi gördüğümde şunu hatırladım. Gerçekten bir yerlerde beni seven birileri var. Hani bu podcast'i yani seven birileri var ve yaptığım iş boşuna değil. Birilerine dokunuyor. O yüzden çok mutlu oldum. Ve o uzun sıraya bakarken bir şey fark ettim. Herkes sıraya girdi. Ve bazı insanlar mesela fotoğrafları beğenmedi. Deniz bir daha çekilelim dedi. Bu çıkmamış olmamış dedi. 5 kez yeniden fotoğraf çektiren oldu. Ve o sırada hiç kimse kızmadı. Ya yeter artık kardeşim sıra bana gelecek diye. Herkes böyle yüzünde gülümsemeyle bekledi sırasını. Herkes çok anlayışlıydı. Ve düşündüm ne kadar ince insanlar beni takip eden insanlar diye. Ve aklıma annem geldi. Geçen bölüm eğer dinlediyseniz hatırlarsınız bahsetmiştim size. Annem beni ihmal etmiş olabilir ama çok iyi bir insandır aslında annem diye. Yani hangimiz hata yapmıyoruz ki? Önemli olan aslında hani o deyimin de dediği gibi özümüzde nasıl biri olduğumuz bence. Ve annem özünde çok ince bir insandır. Şöyle bir hikayesini anlatayım size. Ben çocukken işte annem babam ayrı olduğu için ve ben annemle kaldığım için mahkeme kararı gereği yazları babamın bizi görme hakkı vardı. Ve yazları biz o yüzden babam bizi alıyordu. Onunla birlikte Karabük'e gidiyorduk. Karabük de bizim çocukken yaşadığımız yer. Babam hala aynı lojmanda oturuyordu. Çalıştığı devlet hastanesinin lojmanında. Ve oraya gittiğimde hastanede hala çalışan, ben çocukken de orada çalışmış olan bir hemşireyle karşılaştım. Ve hemşire bana bir hikaye anlattı. Babamın yanında çalışıyormuş bu hemşire. Ve bir gün böyle Babamın çalıştığı o hastane odasının önünde çok uzun bir sıra varmış. Zaten o zamanlar işte doktorlar günde 150 hasta falan bakıyorlardı. Şimdi belki daha da fazladır bu arada. Türkiye'de doktorların çalışma şartlarının hiç daha iyiye gittiğini zannetmiyorum. Ne yazık ki. Ama yakında değişecek umarım ki. Neyse. Hastalar sürekli yeni hastalar geliyormuş, gidiyormuş, geliyormuş, gidiyormuş. Ama bir kadın varmış asla gitmiyormuş. Ve bütün hastalar bittiğinde o 150 kişinin sonunda bu kadın artık sıranın sonunda kapıyı açmış ve içeri girmiş. Ve hemşire de merak etmiş bu kim diye. O kadın benim annemmiş. Bana dedi ki senin annen öyle bir kadındı ki kendi eşi olmasına rağmen araya girip de hani bu benim eşim 2 dakika bir şey söyleyip çıkacağım demedi. Oraya girmiş olan hastaların sırasından çalmak istemedi ve sonuna kadar bekledi. Ben bu hikayeyi duyduğumda çok etkilenmiştim. Çünkü bence güzel bir şey. İnsanın kendi annesiyle böyle gurur duyabilmesi. Benim annem çok ince düşüncelidir aslında. Ve ben de belki ondan görerek hep ince ruhlu olmasını bekledim insanların. Ama işte belki bu yaşadığımız çağın hızından, çünkü hepimiz çok çalışmak zorundayız. Trafik yüzünden eve zaten az vaktimiz var, hızlı gitmek zorundayız. O yüzden kornaya basmalıyız. Çok az para var ortada ve hepimiz pastadan daha büyük bir pay kapmalıyız. O yüzden iş yerimizde çalıştığımız en yakın arkadaşımıza bile dirsek atmalıyız ve patronun gözünde daha ön sıraya geçmeliyiz. Mağazaya gittiğimizde istediğimiz bedeni bulamayabiliriz. O yüzden yanımızdaki insanın elinden kapmalıyız o istediğimiz kazanın son bedenini. İşte belki de bu kapitalist hırslar yüzünden biz böyle bir yarışa girdik ve herkes ezerek geçmek istiyor birbirini. Bence yaşadığımız bu çağda aşk bile bir skor tahtasıyla böyle bir maç gibi yaşanıyor. Yani bir insan diğerinin egosunu kırdıkça puan kazanıyor. Koyduk mu diye ve ondan sonra pop şarkılarının dediği gibi seni kafama takmam, bebeğe çıkar 3-5 tur atarım falan diye bakıyor insanlar. Birbirimizi ne kadar sevdik ve ne kadar büyüttük bazı duyguları deyip kıymet bilmek yerine. Ama işte ben belki annemden, belki taşrada büyüdüğümden, belki çok okuduğumdan, belki çok yalnız kalıp düşündüğümden ya da sadece böyle doğduğumdan hala incelik bekliyorum ben insanlardan. Ve genelde hayal kırıklığına uğratıyor insanlar. Zaten bence benim yalnız kalmayı seçmem de bundan. Kendi kendimin ruhunu tanıdım ben yalnız kaldıkça ve hayattan beklediğim incelikleri kendi kendime vermeyi öğrendim. O yüzden düşündüm ki belki siz de unutmuşsunuzdur hayatın aslında böyle inceliklerle yaşanması gerektiğini ve o zaman güzel olduğunu. O yüzden kendi sevdiğim incelikleri böyle bir liste haline getirip size saymaya karar verdim. Belki sizin de hoşunuza gider. Hazırsanız başlıyorum. Hayata beni bağlayan incelikleri. Birincisi şiir. Çünkü şiir roman ya da öykü gibi değil. Yani romanda çok uzun bir metin yazıyorsunuz ve uzaktan bakıldığında anlamlı oluyor metin. Tabii ki her cümleye ve her kelimeye dikkat ederek yazar iyi bir yazar ama şiiri okuduğunuzda anlarsınız ki şiir müzik gibidir. Çok az şeyle çok şey söyler ve böyle hani bir kumu avuçladığınızda böyle parmağınızın arasında bir türlü durmaz kum böyle akarak gider ya şiir de öyle. Tutmaya çalışsanız da elinizde durmaz. Böyle kayıp gider ve o zaten elinizden kaçıverecek olmasının duygusu işte aşkta olduğu gibi hani her an kaybetme korkusuyla seversiniz bence şiiri. O yüzden kabul edelim ki çok başka bir yeri var, çok duygusal. O yüzden zaten duygularından korkan insanlar hep şiirle dalga geçmeye kalkar. Biliyorsunuzdur o tipleri. Bu podcast'i de sevmez onlar. O yüzden benim başucumda bir komodin var, iki komodin var da yatağın hep aynı tarafına yattığım için okumayı sevdiğim kitapları da sağ taraftaki komodine dizerim ben ve orada hep bir şiir kitabı olur muhakkak. Hatta aynı komodinin üzerinde bir tane de çerçeve var ve içinde de benim el yazımla yazdığım bir şey var. Oradaki yazı tabii ki çıkan fotoğraflarda pek net görülmüyor. Ve bana soruyorsunuz içinde ne yazıyor diye. Orada yazan şey bir şiir. Üvercinka, Cemal Süreya'nın bir şiiri. İçinde yazan mısraları da okumak istiyorum izninizle. Ama tabii ki iyi bir şiir okuyucusu olduğumu falan iddia etmiyorum. Sadece kendi aklımın içinden duyduğum gibi okuyacağım bu şiiri. Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin, dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Şiiri istediğiniz gibi okuyamadıysam özür dilerim. Heyecanıma verin. İkincisi, Almodovar filmleri. Almodovar, yani dünyada bir sürü yönetmen var ama Küçük Prens de şey diyor ya, dünyada milyonlarca, milyarlarca gül var ama bu gül hepsinden farklı çünkü bu gül benim diye. Sanırım Almodovar da benim için öyle bir yönetmen. Bundan birkaç yıl önce erkek kardeşimle Almodovar'ın bir filmine gitmiştik sinemada birlikte. Acı ve Zafer'di filmin adı. Filmin son sahnesinde Almodovar'ın aslında muhtemelen kendi hayatını canlandıran karakter bir ameliyata giriyor. Ve bir fikri var, çok heyecanlı bu yeni fikriyle ilgili. Ameliyatı yapacak olan, yani daha doğrusu ameliyatı hazırlayacak olan anestezist, hani böyle damar yolunuzu açtıktan sonra anesteziyi böyle yavaş yavaş basarlar ya damarı, ondan önce size geri sayın derler. Almodovar tam böyle anestezi basılırken, pardon, Almodovar'ı oynayan karakter tam o anestezi yavaş yavaş verilecekken böyle gözlerinde pırıl pırıl bir heyecanla birden o fikrini anlatmaya başlıyor. Ve ondan sonra anestezist de hı diyerek 10, 9, 8 diye böyle anesteziyi kanına veriyor. Ve film böyle kapandı. Sinema salonundan herkes montunu, cartını, cürtünü alıp çıktı. Erkek kardeşim de kalkıp gitmiş. Ben peşinden gelirim diyor ama geri geldiğinde ben oturmuş yerimde ağlıyordum. Ve sonra 15 dakika falan ağladım. Erkek kardeşim anlayamadı niye bu kadar ağladığımı. Ama bu sahne benim çok kalbimi kırdı. Çünkü işte orada gözlerinde o kadar çocuksu bir heyecanla, o kadar büyük bir hevesle bir insan size fikrini anlatıyorsa, siz anestezist de olsanız bir ameliyat 30 saniye daha uzasa hiçbir şey fark etmez, bunu bilirsiniz. Ben olsaydım dinlerdim. Aa nedir derdim. Ondan sonra ne kadar güzelmiş derdim, heyecanı paylaşırdım. Hadi o zaman bu proje gerçekleşmeden önceki son ameliyat da bu olsun der, öyle verirdim. Onun kötü niyetle değil belki ama işte o bahsettiğim farkına varmadığımız ince detayların ister istemez kaba oluyoruz dediğim bu kabalık çağına dair şeyin o adamda da olduğunu gördüm. Ve üzüldüm, çok üzüldüm. Çünkü orada bir çocuk kalmış bir hevesin kırıldığını gördüm. O yüzden Almodovar filmlerini izlediğimde hatırlıyorum ki gerçekten çok meşhur olmasına rağmen, dünyaca bilinmesine rağmen hala o kırılgan ruhunu koruyabilen insanlar var ve bu bana ümit veriyor insanlığa dair. Üçüncüsü Salinger kitapları. Catcher in the Rye biliyorsunuz benim en sevdiğim kitabı diyemeyeceğim çünkü pek kitabı yok. Salinger'ın ama öykü kitapları var. Ama size Catcher in the Rye'dan, Gönül Çelen'den yani ya da Çavdar Tarlası'ndaki Çocuklar bugünkü adıyla bir sahneden bahsetmek istiyorum. Çünkü Salinger bence bu bahsettiğim ince detayları çok çok çok iyi yakalayan bir yazar. Salinger sevmeyen insanların zaten bu detayları kaçırdığını düşünürüm. O yüzden de pek anlaşamayacağımıza inanırım. Ne yalan söyleyeyim. Benim için biraz turnusol gibidir Salinger'ı sevip sevmemesi bir insanın. Kitapta bir sahne var. Holden yalnız kalmak istemediği için sadece konuşmak için bir fahişeyi çağırıyor odasına para karşılığında. Ve kız geliyor. Kız böyle tamamen beğenilme peşinde. Hani tabii ki parasını alacak ama egosunun da tatmin olmasını istiyor. Hani güzel bir fahişe olduğuna inanmak istiyor. Ama Holden'ın çok pardon. Holden'ın takıldığı tek bir şey var. Kızın üzerinde bir elbise var ve belli ki o elbiseyi hani özenerek giymiş o gün için. Kız elbisesini çıkarıyor ve Holden'a veriyor asması için dolaba. Çünkü sevişecekler ya. Ve Holden elbise asarken şunu düşünüyor. O kız o mağazaya girdi ve herkes gibi olmak istedi o anda. Halbuki o mağazada kimse bilmiyordu ama o aslında bir fahişe. Ve muhtemelen o an kendisini ne kadar diğer insanlardan aşağı hissetti. O yüzden o elbiseyi o askıya asarken kızın bile haberi olmadan kendisini bok gibi hissediyor. Bok gibi hissediyor. Ve bir daha hiç hani kız ne kadar onu azdırmaya çalışsa da o moda giremiyor. Ben tam olarak Holden gibi biriyim. O yüzden belki de çok dokunmuştu bana bu sahne. Ve tabii ki Holden diye birisi gerçekte yok. Bunları yazan insan Salinger. O yüzden Holden'ın da ötesinde herhalde Salinger'a bağlıyım ben çok derinden. Yazdığı her şeyi okumak bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Yalnız olmadığımı anlıyorum. Dördüncüsü, elle çizilen resimler ve yazılan mektuplar. Çünkü yaşadığımız bu dijital çağda tabii ki Instagram'da orada burada bir sürü fotoğraf çekiyoruz. İşte telefonumuzun hafızasını belki gidip dijitaldeki diğer kullandığımız alet olan bilgisayarlarımıza boşaltıyoruz. Ama bunların hepsine oturup tek tek açıp bakmıyoruz. Halbuki fotoğraflar basılı olduğunda mesela çok farklıdır, değil mi? O yüzden böyle bir insanın elle tutarak o kalemi yazdığı bir mektup ya da eliyle çizdiği bir resim size yine onu eliyle tutup sizin elinize verdiğinde ve siz yine onu elinizle tutarak okuduğunuzda, baktığınızda o dokunma hissinden işte belki kalbinize de dokunuyor. Çok başka bir hissi oluyor. Benim eskiden bir erkek arkadaşım vardı. Daha önce bu podcast'te belki bahsetmişimdir. Artık 80 küsur bölüm olduğu için kusura bakmayın bazı şeyleri hatırlayamıyorum daha önceden bahsettim mi diye, eğer çok büyük bir olay değilse. Onunla birlikte yaşadığımız dönem boyunca ben o zamanlar sanırım depresyondaydım diş hekimliği okuduğum için. Sürekli erkenden uyuyakalıyordum ama o böyle tavuk gibi erken uyuyakalıyordum yani saat 10'da falan. O da oturuyormuş her gece ve bana kızmadığı gibi, çünkü daha sonra kızan erkek arkadaşlarım da oldu. Bütün bu oturduğu süre boyunca, bir sene boyunca bir günlük tutmuş. Her seferinde sevgili Deniz sen uyudun diye başlıyor. Bence inanılmaz bir şeydi. Sonra doğum günümde bana bunu hediye etmişti. Daha sonra çok kıskanç bir erkek arkadaşım yüzünden onu atmak zorunda kaldım ve hala çok üzülüyorum. Çünkü bence gerçekten ince ruhlu bir sevgili bunun aslında yarım kalan bir aşk sebebiyle değil, çok güzel, çok ince bir hediye olduğu için saklandığını bilirdi. Demek ki ben de o zamanlar o kadar ince ruhlu bir insan değilmişim ki saygısızlık etmişim böyle ince bir hediyeye. Bir sene verilmiş, her gün yazılmış o mektuplara kıyabilmek benim de o zamanlar çok ince olmadığımı gösterir şimdi dürüst olacak olursak. Beşincisi, bir insanın sen hiç istemeden ihtiyacını fark edip karşılaması. Bu benim aşk dilimdir. Hani my love language denir ya İngilizce. Ne kadar kötü telaffuz ettim. Bir anda Türkçeden İngilizce'ye geçemedim. Bugünkü geldiğim TED konuşmasında yaşadım bunu. Yanımda gelen arkadaşım Aysu. Şöyle bir şey oldu. Ben sabahleyin kuaföre gidecektim ama aslında organize olup önceki akşamdan kuaförden randevu almam gerekirdi ve bunu yapmadım. Kafam çok yoğundu. Üşendim işte yani. Ne bahane buluyorum şimdi. Ve sabahleyin kuaföre gitmek istediğimde kuaför açık değildi. Ve kuaför çok geç bir saatte gelecekmiş. Resepsiyondaki hanımefendi öyle söyledi. Asla TED konuşmama yetişmeyecekti. Ne yapacağım ne yapacağım derken neyse saçımı da boş vereyim dedim. Ve oturup çalışmaya başladım konuşmam için. Bari onu yetiştireyim diye. Ve o sırada odanın telefonu çaldı. Bu ne dedim. Ve Aysu saç spreyi geldi dedi. Bir tane uygulama bulmuş burada kapıya teslimat yapan ve hiç bana söylemeden saç spreyi söylemiş. Saçımı birlikte tarayıp sprey sıkıp gergin bir at kuyruğu yaptık ve kuaföre gitmem gerekmeden bunu çözdük. Bence bir insanın seni seviyorum demesine gerek yok. Size bile söylemeden hani bu ihtiyacınızı fark edip karşılaması müthiş bir incelik. Ben bunu gerçekten ölene kadar unutamam. Böyle şeyleri biriktirmeyi çok severim. Hani böyle bir ipe boncuk boncuk dizip kolye yapmak gibi. Ben de böyle güzel anıları hafızamda inci gibi dizerek güzel bir hayat biriktirmeye çalışıyorum kendime. Altıncısı, deniz kenarına kurulan rakı sofraları. Bunu zaten biliyorsunuzdur, kesin önceden bahsetmişimdir. Mine Organ'la ilgili en sevdiğim şeylerden biri, her gittiği yerde deniz kenarına kurdurur rakı sofrasını. Ama denizin içine neredeyse. Ve sonra ayakkabılarını, çoraplarını çıkarıp çıplak ayaklarını denize sokar. Ben çok çok çok severim gerçekten deniz kenarına kurulan rakı sofralarını. Çünkü birincisi orada diğer insanların kahkahalarını duyarsınız, neşeli kahkahalarını. Sanırım işte ilk yatılı okul için Karabük'ten İstanbul'a geldiğimde hafta sonları teyzemin evinde kalıyordum ve hafta içleri böyle hep kardeşlerimi, ailemi özlediğim için hüzünlü geçerdi. Hafta sonları teyzemin evine geldiğimde, o da hafta içleri yoğun çalıştığı için hafta sonları evinde böyle hep cuma akşamları davetler verirdi. Ve böyle misafirler çakır keyif olup böyle bol neşeli kahkahalar atarlardı. Böyle bardaklar çın çın çınlardı. Ben de uyumaktan genellikle korkan bir insanım. Bu yaşımda bile hala çok sevmem uyumayı. Bilinç dışım beni herhalde rahatsız ediyor biraz. O yüzden böyle gider, böyle küçücük bir berjerde. Zaten boyum da çok küçüktü o zamanlar. Şimdi çünkü 1,90'ım ya. Gider böyle kedi gibi kıvrılırdım ve onların kahkahalarının içinde uyurdum. O yüzden böyle kalabalık yerlerde diğer insanların o çakır keyif kahkahalarını duyarak, bir de o rakı sofrası deniz kenarında olunca, o denizin güzel manzarası ve sesini de duyunca, üstüne bir de benim kendi neşem eklenince o rakıdan gelen, çok keyfim yerine geliyor ve böyle büyülü bir dünyaya giriyorum. Hatta şöyle diyeyim, bir keresinde bir sevgilime aşık olmuştum ve neden diye düşündüğümde şeyi fark ettim. İlk buluşmamızda beni Kilyos'ta deniz kenarında bir restorana götürüp rakı içirmişti. Galiba oradaki büyü yüzünden ben karakterine bile bakmadan kapıldım o çocuğa. Neyse. Geldik 7. maddeye. Kahvenin yanında bir tane kurabiye içmeyi değil yemeyi çok severim ben. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Böyle özellikle altını çizerim. Çok değil. Sadece tek bir kurabiye olacak o. Çünkü o kurabiye çok olursa bütün kurabiyeler anlamını kaybeder. Birincinin ikinciden, ikincinin üçüncüden farkı olmaz. Ama tek kurabiye olduğunda o çok kıymetli oluyor. Ve o zaman ruhunu gerçekten doyuruyor. Ona kıymet veriyorsun. Bu zaten hayattaki birçok şeydi. Böyle bence bir tane şarkı var ya, Teoman'ın "Çok kadın hiç kadındır oğlum, yalnızlıktır sonun" diyor. Tek bir kadın olursa ona kıymet verirsin ama çok kadın olursa hepsi birden anlamsızlaşmaya başlar. Ve işte bu tek kurabiyenin yanında içtiğim kahveyle ben anlıyorum ki gerçekten yorulmuşum ve kendimi ödüllendiriyorum. Ve kendi kendime aslında o kahvenin yanında o kurabiyeyi yerken şöyle diyorum: "Denizciğim, ben seni anlıyorum. Ben seni gördüm. Ne kadar çok çalıştığını ve ne kadar çok yorulduğunu. Ve her yorulan insan gibi sen de bir ödül hak ediyorsun. Ve çok güzel, çok güzel şeyler yaşamalısın böyle bir yorgunluğun sonunda. Her güzel insan gibi. O yüzden her yudumda çok güzel bir insan olduğumu hatırlıyorum." Listem 7 maddede bitiyor. Neden derseniz, dün birine dedim ki benim uğurlu sayım 7. Ve ondan sonra fark ettim ki, aa, gerçekten 7 sayısına önem vermeyeli ne kadar çok olmuş. O yüzden dedim ki bu listeyi 10 madde yerine 7 madde yapacağım. Böyle bir incelik yapacağım kendime. Ve şu an kendi kendime bu inceliği yapmak, hani sadece yaşadığımız dünyada her şey onun ve katları diye onu değil 7'yi seçmek, kendime bu kıyığı geçmek çok hoşuma gitti. Yani diyeceğim o ki, sizin ruhunuzun inceliklerini kimse sizin kadar iyi bilemez. Bu yüzden bence en başta kendi kendinizin isteklerini iyi tanımanız ve kendinize özenle yaklaşmanız lazım bana sorarsanız. Yani arada bir kalbinizin kırıldığını, insanların ise canınız yokmuş gibi kaba davrandığını, hatta varlığınızı yok saydığını hissederseniz eğer, kendinizi lütfen üzmeyin. Açıp bir Cemal Süreya şiiri okuyun. İşte bir Salinger öyküsündeki detaylara odaklanın. Bir Almodovar filmi izleyip bir yerlerde çok meşhur bir adamın hala ne kadar kırılgan olduğunu hatırlayın. Bir mektup yazın anlayacak birine. Eğer hiç kimse anlamaz diyorsanız da kendinize yazın. İyilik beklemeden, siz o istemeden yani bir iyilik yapın bir sevdiğinize. Arayıp deniz kenarında bir restorandan masa ayırtın. Sandalyenizi denize dönerek oturun böyle bir dubleyle elinizde. Ya da en basitinden bir kahve koyun kendinize. Ama benim eskiden yaptığım gibi filtre kahvenin üstüne buzdolabından çıkan soğuk su döküp aman olduğu kadar falan demeyin. Özenin. Ve kahvesini her detayıyla tam istediği gibi hazırlayıp en sevdiği kahve bardağında böyle yanında bir madden çikolata ya da bir kurabiye ile keyif yaparak içen birinin aldığı her yudumda kendine gösterdiği o özenin farkına varacağına ve bu yüzden kendisini iyi hissedeceğine emin gibiyim. O yüzden ben de evimde ya da ofisimde bir barista gibi o mükemmel kahveyi hazırlamak istiyorum diyorsanız çok seveceğiniz bir ürün var. İpucu vereyim mi? Bakın şimdi iyi dinleyin çünkü bu onun sesi. Philips'in Latte Go 5400 serisi tam otomatik kahve makinelerinden oluşuyor. Yani bu da demek oluyor ki yumuşacık süt köpüklü bir latte'den sert bir espresso'ya kadar 12 farklı içecekten istediğinizi hazırlıyor. Dokunmatik ekran üzerinden damak tadınıza göre su, süt, kahve miktarı, kahve yoğunluğu istediğiniz ayarı tam istediğiniz gibi yaparak kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve bütün bu ayarları böyle her seferinde en baştan girip seçmenize de gerek yok uzun uzun. Çünkü şöyle bir olayı var Philips Latte Go'nun. Sevdiğiniz o kahveyi hep aynı lezzetli, zahmetsizce için diye 4 tane farklı kullanıcı profili var. ve evin her üyesi bir tane renk profilini seçiyor, onu sahipleniyor ve o renk profilinde kendi kahve seçeneklerini kaydediyor. Böylece her seferinde tekrar o rengi seçtiğinde tam kendi favori kıvamına göre kahvesi direkt hazır oluyor. Ayrıca laktozsuz süt, bitkisel süt gibi her tip sütü de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O yüzden eğer ilginizi çektiyse Philips'in Latte Go 5400 tam otomatik kahve makinesi serisini incelemeniz için linki podcast açıklarıma bırakıyorum. Açıklamalarıma bırakıyorum. Diyorum ve geliyorum bu bölümün de sonuna. Bu listede size filmlerden, kitaplardan, şiirlerden bahsettim ama farkındaysanız müziğe hiç değinmedim. Çünkü onu sona sakladım. Ben müzik olarak genelde sözsüz müziği pek sevmem. Sadece insanlıktan kopmak istediğimde klasik müzik dinlerim. Şiir sevmeyen insanlar, klasik müzik dinleyenlerle de genelde dalga geçer ama kimin umurunda öyle kaba insanlar. Ama insanlığa bağlanmak istediğimde sözlü müziğe tutunuyorum ben. Çünkü sözler bence insanları birbirine bağlıyor, anlaşmayı sağlıyor. O yüzden istiyorum ki sözleri de şiir gibi olsun. Böyle hayatın dantel gibi ince ince, küçük hareketlerle, özenle işlenmesi gerektiğini bana hatırlatsın her mısrasında. O yüzden bu bölümün sonuna hangi şarkı yakışır diye düşünürken aklıma hemen çok büyük bir ustanın ismi geldi. Ve onun en sevdiğim şarkısıyla kapatmak istedim. Eğer hayatınızda çok ince ruhlu biri varsa bu şarkıyı dinlerken onu düşünün. Eğer yoksa da şunu bilin ki belki bugün o insan da bir yerlerde sizin gibi ince ruhlu bir insanın varlığından habersiz sürüyor hayatını. Belki aynı anda başka insanlara seni seviyorum diyorsunuz. Mutlak güven duygusuyla başınızı başka omuzlara dayıyorsunuz. Olamaz mı? Olabilir. Kalbimin en ince yerinden sevgilerle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Şimdiki şarkıya ben bayılıyorum. O Light albümünde bu. Hatta bir evvelki İstanbul konserinde buna benzer bir konuşma yaptım. Dedim ki bu şarkıya bayılıyorum. O kadar çok dinledim ki falan filan dedim. Hatta oradan bir iki dizeyi de okudum. Sonra da şarkıyı yanlış söyledim. Şimdi benim bölümüm şurada başlıyor. Belki benim kağıt param, burası çok romantik geliyor bana. Belki benim kağıt param bir şekilde döne dolaşa senin cebine girmiştir.
Hiçbir neden yokken ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış, susmuşuzdur. Aynı anda aynı sessiz geceye doğru içim sıkılıyor demişizdir. Aynı sabaha uyanırken kim bilir, aynı düşü görmüşüzdür. Olamaz mı? Olabilir doğru. Sen burada, onca yıl ben burada, yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında.
Bir şekilde döne dolaşa senin cebine girmiştir. belki aynı posta kutusuna, değişik zamanlarda da olsa birkaç mektup atmışızdır. Ayın karpuz dilimi gibi batışını izlemişizdir deniz kıyısında. Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede, belki de birkaç gün arayla. Olamaz mı, olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında.
Bostancı dolmuş kuyruğunda, sen başta ben en sonda, öylece beklemişizdir.
Sabah 7:30'da buruna, sen koşa koşa yetişirken ben yürüdüğümden geç kalmışımdır. Aynı anda başka insanlara da seni seviyorum demişizdir. Mutlak güven duygusuyla başımızı başka omuzlara dayamışızdır. Sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında.
Akşamı.